Erkam Radyo'dan, Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı günler değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocamız Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyar ve kardeşim Mehmet Dinç ile birlikte bir Gönül Sadası'na daha Bismillah diyoruz. Bugün yardımlaşmayı konuşmak istiyoruz. İnsanın yardımlaşma duygusu belki en insanca yeridir. İnsan evladı ötekiyle beraber var olan bir varlıktır. Her birimiz sosyal bir matris içinde yaşıyoruz ve ötekinin ıstırabını duymaya programlanmışız. Yani doğuştan merhamet melekesiyle doğuyoruz. Zaman zaman seminerlerimizde dile getiriyoruz. 6 aylık bebekler bile daha iyi olana yardım etmek yönünde bir istidat taşıyorlar içlerinde. Yani yaratan Halik-i Zülcelal bizi öyle bir donanımla dünyaya getiriyor. Sonra biz büyüyoruz ve dünya kirleniyor. Bizler de belki güç vasıtalarını öğreniyoruz. Bizler de belki bencilliği öğreniyoruz ve diğerkamlığı terk ediyoruz. Çok güzel bir kelime değil mi hocam bu diğerkam?
Evet.
Ben de pek severim.
Hodkam ve diğerkam.
Evet, ama biz hakikaten diğerkam bir kültürün mensuplarıyız. Öyle bir kültürün içine doğmuş bulunuyoruz. Ama bazı koşullanmalar, bizim üzerimize sıçratılan yayın organlarından, sosyal medyadan, şuradan buradan, sahte aidiyetler, bizi o asıl fıtri oluşumuza, bir insan evladı ıstırap içindeyken yardım etmek insaniyetin olmazsa olmaz bir parçası.
Evet.
Bir başkası ıstırap içindeyken gözlerimizi kaçıramayız. Umursamamazlık edemeyiz. Vicdan tam da o umursama halidir. Nurettin Topçu'nun ifadesi de içimizde bizi Allah'a çağıran sestir.
Evet.
Bugün yardımlaşmayı konuşacağız. Ben böyle bir giriş yapmış oldum. Buyurun
oldu.
Efendim sizi dinleyelim.
Şöyle oldu işte, biz burada Aralık'taki program arası sohbet ederken ne konuşalım? Bir önceki programda mesuliyeti konuşmuştuk. Mesuliyetin mucibi muktezası, eski tabirle gerekçeli olarak yapılması gereken neticesi, mesuliyetin görünür hale gelmesi yardımlaşmayla ortaya çıkıyor. Eski tabirle muavenet ile ortaya çıkıyor. Yardımlaşmayla, muavin olmak, yardım etmek ile ortaya çıkıyor. Dedik ki şu anda da bu kaydın yapıldığı vakit Şaban-ı Şerif'in 1'i, 1446 Hicri senesi, Ramazan da geliyor. Tam mevsiminde birazcık bu yardımlaşmayı, infakı konuşalım dedik yani. Vermek, verdikçe güzelleşiriz. Verdikçe insan olduğumuzu hatırlarız. Biraz evvel dediniz ki çok güzeldi. Bir muhtaç, bir acı çeken varken ben nasıl kendim rahat edebilirim? Dünyada daima muhtaç ve acı çeken vardır. Bir Müslümanın vazifesi, burada olayı birazcık daha İslam medeniyetine münhasır kılmak isterim, o acı çekenleri arayıp bulmaktır. Çünkü hayatta bize verilen imkanlar aynı zamanda onların hakkını da muhtevidir. Onların hakkı da bize verilen imkanların içerisindedir. Benim maddi varlığım, bilgi varlığım, sanat varlığım, tefekkür varlığım, hatta maneviyatım bir bütün ile bana ait değildir. O noktada ihtiyacı olanın hakkı da onun içindedir. Bu sadece maddi varlıkta değil. Mesela biz hasbelkader bir miktar ilimle uğraşmışız. Büyüklerimizden işitmişizdir. Bu sohbeti yapmak senin ilminin zekatıdır. Hadi bu işi yap. Sonra şu anda ben bir devlet kurumunda vazifeli olarak çalışıyorum. Görgün ve müktesebatın burada verilmelidir, istifadeye sunulmalıdır. Bir karşılık beklemeden bu yapılmalıdır. Bu da o devlet kurumunun, o kamunun sendeki hakkıdır şeklinde. Peki, daha evvel de konuştuk. Size karşı yapılan bir hareketi beğenmediniz, ıslah edeceksiniz ama önce müsamaha ile başlıyorsunuz, semahatle başlıyorsunuz. O da sizdeki o güzel varlığın karşı tarafa yansımasında çizgiyi biraz yukarı doğru çekiyorsunuz. Orada kalmayacak. Bunu her zaman söylüyorum. Hoşgörü müsamaha değildir. Hoş görmüyoruz hadiseyi. Geçici bir zaman için muvakkaten çok fazla kuralı öne çıkarmıyoruz ama hissettiriyoruz kuralı karşımızdakine. Bu özellikle şimdi torunlarla, daha evvel talebeyle olan ilişkilerimde geçerliydi. Özellikle lisans talebeleriyle olan ilişkilerimde, akademide 40 yıllık bir akademik hayatım var ve çok güzel çalıştı sistem. Şimdi doktora talebeleri, talebeler 40'ın üstünde. Ara ara onlarla da oluyor. Burada direkt söylüyorum. Tabii çok olgun insanlar. Tamam hocam diyorlar, bir problem yok diyorlar yani. Böyle başlıyor. Yani bize verilenler sadece bize ait değil veya kendi çabamızın ürünü olarak değil. İçinde fakirin hakkı var. En kolayı bana verilen maddi imkanın, maaşımın, işte ikramiyenin, her neyin içinde mutlaka fakirin hakkı var. Bu zekatla başlıyor, sadakayla devam ediyor. Bitmiyor, sadakayla devam ediyor. Hatta zekat, yine ben merhum Emin Işık Hoca'dan işitmiştim. 40'ta bir minimum alt sınır derdi. Sen daha çok ver. Yine bu sohbeti açıyor, rahmete vesile olsun. Fethi Ağabey'den bir anekdot. Ben 20'li yaşların sonundayım, o da 50'li yaşlarda nasihat ediyor. O zaman bozuk para vardı. Cebimizde taşırdık işte 1 lira, 2 lira, her neyse 25 kuruş. Derdi ki bana, elini cebine sok, ne kadar bozuk para varsa bir muhtaca ver. Birkaç defa yaptım ama yaparken parmakları bakmadan ver diyordu. Parmaklarım yahu 1 lira mı yoksa 50 kuruş mu, onu anlamaya çalıştı. Bu da bir itiraf. Beşeriz. Şimdi zaten teknolojik imkan. Elektronik olarak bakıyorum. Diyordum ki, hatırlıyorum Fethi abiyi her defasında ve rahmete vesile oluyor.
Allah rahmet eylesin.
Bir Allah dostu size bir şey söylüyor. Aradan belki 60 sene geçmiş ama hatırlıyorsunuz. Çok mühim. Dolayısıyla bizim yardımlaşma dediğimiz hadise, onun bana söyleyeceği bir Allah razı olsun, bir yumuşak bakış, kalbinin bana karşı olan muhabbeti dünya fiyatlarıyla ölçülmez azizim. Ettiği bir hayır dua. Mehrime ablam uzun yaşadı. Şu anda da Cennet-i Baki'de. O öyle istiyordu zaten. Ben derdi çok dua aldım gençliğimde hastalardan. Ne dua ettiler yahu sana? Ayan Kabe'ye varsın.
Oo, maşallah.
Böyle dua ettiler diyordu. Evet, böyle dua ediyordu. Yani. Ayan Kabe'ye varsın. Eskilerin duaları böyle. O hasta, hasta duası kabul oluyor. 1950'lerin tıbbi imkanları, hekimin hazakati, bakışı, gülüşü, nabzı tutuşu çok mühim. Şimdiki bir makineye bağlamıyorlar insanları yani. Hekimle baş başa bırakıyorlar, aileyle baş başa bırakıyorlar. Şimdi makineye bağlı insanlar. O zaman öyle değil. Hekim var hakikaten. Hekim var, hakim var yani. Beraberce Ayan Kabe'ye varsın. Yardımlaşma böyle. Siz ona zamanınızı veriyorsunuz. Sevginizi, muhabbetinizi veriyorsunuz. İlminizi, sanatınızı veriyorsunuz. O da size bir dua ediyor. Yardımlaşma. İlk mektepte okurken orta mektepte işteşlik, işte ortaklık. Yardımlaşma böyle bir şey. O da size yardım ediyor. Ayan Kabe'ye varsın diyor. Değerini 70 yaşından sonra anlıyorsunuz. Ayan Kabe'ye varsın.
O zaman efendim, bir muradı olan yardımı arttırsın diyebilir miyiz?
Şüphe etmeyin. Muradı olmayan da arttırsın.
Evet. Yani adak değil ama.
Adak değil.
Adak değil. Yardımı arttıracak bir muradı tabii, varsa tabii. O muradı gerçek olacak inşallah.
Tabii. Yani yine bir aziz buyurmuştu. Azizim buyurmuşlardı ki evladım, ümmeti Muhammed'in ve insanlığın. Fakiri çok, zengini az. Sağlıklısı az, hastası çok. Alimi az, cahili çok. O halde sana bir ilim verilmişse cehalete gidermekle onu bezlet. Para verilmişse, imkan verilmişse fıkaranın derdine çare ol. Etrafa bak, gör yani. Gibi. Dolayısıyla hiç boş vaktimiz yok bizim yani. Böyle bir hadise. Yardımlaşma böyle bir hadise. Yardım ettikçe esas itibariyle size veriyorsunuz ama onun karşılığını hem maddeten hem manen alırsınız. Maddeten de olur, manen de olur. Nereden geldiği bilinmez. Çünkü rızık yazılmıştır bize. Nereden geldiği bilinmez.
Verene verilmiştir, merhamet edene merhamet edilmiştir.
Evet, aynen öyledir.
Yani insan verdiği zaman o en cömertin hazinesinden veriyor. Kendi hiçbirimiz hiçbir şeyin sonsuza dek sahibi değiliz. Aynen zaten öyle. Varlıklarımız uçup gidici. Size bahşedilmiş olan, sizin nefsinize bahşedilmiş olan şey değildir. Her şey bir emanettir. Can gibi mal da bir emanettir. Dolayısıyla siz o en cömertin, Sani-i Zülcelal'in, yüce yaratıcının bahçesinden size düşeni siz de düşmeyenlerle paylaşmış
aynen
oluyorsunuz.
Aynen öyle, o kadar.
Evet.
Çok zor bir şey değil esasında.
Evet. Ve aslında merhamet burağına binip nice gökler kat ediyorsunuz.
Aynen öyle.
Benim dikkatimi şey çekti hocam. Hocam buyurdu ki,
estağfurullah,
fakir çok, zengin az, zengin olan malını versin. Sağlıklı az, hasta çok. Sağlığı olan sağlığıyla alakalı
tabii
bir şey paylaşsın olmayanla. Alim az, cahil çok, bilgi paylaşsın. Bunun içerisinde efendim, ümidi de katabilir miyiz?
Tabii,
sevinci, neşeyi de katabilir
tabii
miyiz?
Sağlık meselesi o. Diyelim ki ben hekim değilim ama bir dostumun, bir ahbabımın, bir talebemin derdiyle alakadar olduğum zaman o dert hafifliyor.
Tabii.
Sürürüyle alakadar olduğunuz sürürü artıyor. Dolayısıyla bunun bir karşılığı var mı? Tabii ki sizi yüklüyor. Yani bir dertle alakadar olduğunuz zaman. Ama sonra bakıyorsunuz ki oradan gelen dua, yaptığınız işten doğan neşe sizi bir başka aleme taşıyor ve fani olduğunuzu hissediyorsunuz. Ya bana da böyle bir şey olsaydı diyorsunuz. Çok önemlidir. Dolayısıyla buyurduğunuz çok çok doğru. İnsanlarla alakadar olmak sadece, efendim benim hiçbir şeyim yok. Bir tebessümüm bile yok. Bir insanlar, efendim bu hadis-i şerif.
Tebessüm bir sadakadır.
Sadaka.
Efendim geçenlerde demeyeyim de daha evvelki yıllarda bir kitap okuyordum. Nezaketle ilgili. Yazar diyor ki bir sabah bir kapıdan giriyorsunuz. Sizden önce birisi o kapıdan geçti ve içinizde büyük bir sıkıntıyla giriyorsunuz o kapıdan. Bir gün evvel üzücü şeyler olmuş. Kapıdan daha önce giren kişi mütebessim bir çehreyle kapıyı açmış tutuyor ve sizin geçmenizi bekliyor.
Bu kadar.
O an diyor içinizdeki ufunetin bir kısmı dağılır. Çünkü dost bir insan yüzüyle karşılaştınız.
Bir insanın, buna kayıtsız kalamaz değil mi hocam? Evet, gülen yüze, mütebessim yüze tabii, kayıtsız kalınmaz.
Tabii. Yani insan evladı özü itibarıyla sevmek ve sevilmek ister ve ihtimam görmek ister. Hepimizin özünde sevilmek ve ihtimam görmek konusunda bir arzu vardır. Çünkü biz sevildiğimiz için bu alemdeyiz.
Evet.
Cenab-ı Hak bizi evet. sevdiği için bu aleme gönderdi. Zaman zaman seminerlerde diyorum, bazı insanlar o kadar büyük bir ümitsizlik buhranı içinde oluyorlar ki, sen seçildin diyorum yani. Yeryüzünde bir varlık kazandın. Mutlaka burada olmanın bir muradı var, bir anlamı var. Bunu keşfetmek zorunda olan sensin yani. Ne yapacaksın? Yani bir yetimin başını okuyacaksın belki. Bütün ömrünün en büyük eylemi bu olacak. Bir çocuğu sevindireceksin. Bütün ömrünün belki en önemli şeyi bu olacak. Bizim geleneğimizde kıssalarda çok ilginç hikayeler vardır. Yani bu kıssaların içinde çok güzel temalı olanlar vardır. Hepsi bize bir şey anlatır da bazıları da özellikle şu konuda bir şey anlatır. Çok mücrim bir insan bir çöle düşmüştür, bir kuyuya iner, ölmekte olan bir köpeğe ayakkabısıyla su çıkartır, köpeği sular, onu ölmekten kurtarır, bütün günahları, cürümleri affolur.
Evet.
Şimdi bunlar bize bir şey anlatıyor. Hayatın sonuna kadar iyilik çabası devam etmelidir.
Aynen.
Ve geçmişte yapmış olduğun kötülükler, zalimlikler, tüm bunları örtecek de bir sevap mutlaka vardır. Yani hep ümit var olan ve yardımlaşmayı, bu hikayeler sadece insanın insana yardım üzerine değil, insanın çok muhtaç durumda bir hayvana yardımı evet. üzerinden de kurgulanmış.
Evet, evet.
Yani nesillerden nesile aktarılıp, yüzlerce yıl aktarılıp bize de ulaşmış bu hikayeler. Yani toplumda aslında işte Sadi'nin Bostan ve Gülistan'ı
tabii.
böyle hikayelerle dopdoludur. Aslında bir iyilik medeniyetinin içinde yaşıyoruz.
Evet.
Bir yardımlaşma medeniyetinin içinde yaşıyoruz. Ve bizim içimizdeki insanı, insanlığı açığa çıkarmak isteyen bir medeniyetin içinde yaşıyoruz.
Aynen öyle. Siz böyle anlatırken çocukluğumdaki ilk okula, ilk mektebe başlayacağım annemin nasihatleri. Şimdi ben evden çıkıyorum, işte biraz yürüyorum. İlkokul orada zaten. Yani şimdiki bir servis falan yok. Herkes yürüyerek gidip geliyor. Sokaklarda, ana caddeler hariç gayet emniyetli gidip geliyoruz. Birinci nasihat şu. Elinden koymadığın şeyi alma. Yerde para bulursun. O zaman 5 kuruş var, 10 kuruş var, 25 kuruş nadiren var. Alma. İkincisi, yerde bir ekmek bulursan veya kağıt bulursan onu al, duvarın üstüne bir kovağa koy.
Ekmeği yerde bırakma.
Bırakma, kağıdı da bırakma yerde.
Kağıdı da bırakma. Kağıdı. Üzerinde yazı olsa da olmasa
olsa
da.
Olsa da olmasa da.
Çok enteresan. Ben yazının mukaddes kabul edildiğini biliyordum ama kağıdın bilmiyordum.
Tabii buna yani başka kağıtlar da dahil. Bugün kullanıp attığımız kağıtları görseler de herhalde çok kızarlar.
Evet.
Bir de yerde bir taş görürsen onu al, kaldırımın kenarına koy, bir insanın ayağına değmesin. Şimdi burada bir yardımlaşma var ama bu kamuya dönük bir yardımlaşma.
Evet.
Bireye dönük bir yardımlaşma değil, kamuya dönük bir yardımlaşma. Buradan başlıyor hadise ve sizin bencilliğinizin önüne çıkıyor. Diğer çocuklarla biz tabii bir süre sonra arkadaş oluyorsunuz, sınıf arkadaşsınız, gidiyorlar geliyorlar. Şu çok olmuştur, insanlar para düşürüyor, çocuk alıyor, alma diyorum, sen enayisin diyor bana. O bedeli de ödüyorsunuz, yani kaç yaşındasınız? 8 yaşındasınız. Enayi bedelini ödüyorsunuz ama almıyorsunuz. Bu ileri yaşlarda da karşınıza çıkar. Ama o yaşta almamaya alışırsanız ileri yaşlarda büyük meblağlara karşı da soğuk ve mesafeli durursunuz. Buradan başlıyor hadise. Ekmek de böyle rızıktır evladım. Rızıktır evladım. Rızka hürmet etmek lazım. Peki o duvarın kovuğunda ne olur? Kurt kuş onu alır yer. Onların rızkıdır o. Yerde insanlar çamura batar, kurt kuş yiyemez. Kağıt yazılır. Kağıt olmadan.
Varlığı bir bütün olarak telakki eden bir anlayış görüyorum hocam evet. Burada. Kurdu kuşun hakkını kendi hakkından ayırmayan bir anlayış görüyorum. Aynen öyle. Muazzam bir şey.
Evet yani. Çünkü ekolojik mesela şimdi diyorlar ki arılar biterse hayat biter diyorlar. O döllenme, tozlanma meselesinde bir bütün o. Mesela valide ve çevresi iptidai mektebinde okumuşlar. O kadar. İşte medeniyet tasavvuru bir bütün. Modernde de henüz daha girmemiş. Yani ben sıfır maliyetli bir tabiat, sıfır maliyetli bir coğrafya, sıfır maliyetli köle insan alırım böyle bir şey yok. Kurdu kuşu tabiatıyla, çiçeğiyle, böceğiyle ve insanıyla hayat bir bütün. Ben bunu yönetiyorum. Ve bu daha belki konuşmada da var. Bu yönetimdeki mesuliyet bana raci ama yardımlaşmayı da yapacağım ki mesuliyetimin icabatını yerine getireyim. Böyle büyüyorsunuz siz. Kurdun kuşun hakkı var. Taşın kenara koyacaksanız. Birisinin ayağına çarpar, düşebilir, gece olur, şöyle olur, böyle gider. Bunlara bakarak, ha bunun bedelini de 7 yaşında bir çocuk olarak sen enayisin şeklinde ödüyorsunuz. Bu bedel ödemeye de alışık olmanız lazım. Anne bana enayi dediler diyemezsiniz. Onun bedeli var. Onu ödeyeceksiniz. Şimdi bakıyorum ben, çocuklar kocaman olmuşlar. Hatta çocuk falan değiller, delikanlılar. Gidip babaya anneye şikayet ediyorlar. Şöyle oldu, böyle gitti. Onu sen kendi iç dünyada dengeleyeceksin. O bedeli ödeyeceksin. Bedel ödemeye alışıyorsunuz bu şekilde yani. Dolayısıyla bir bütünlük ortaya çıkıyor. Yardımlaşma böyle de oluyor. Bizim yine mahallede, ki o zaman tabii mahalle vardı. Bir yaşlı insan gördünüz, karşıdan karşıya geçemiyor. Bir elinde bir zembil var. Usulüyle yaklaşıp kibar bir şekilde alıp bir noktada onu da rencide etmeden yapmanız gerekir böyle şeyler. Tabii aile fertlerinin içinde bu çok önemli. Yardıma ihtiyacı olan ki size dua ediyorlar. Ben belki söyledim ama tekrar söyleyeyim. Bir hanımefendi bahsetti. Ben dedi gördüm baba oturuyor. Karşıda bir başka evladı oturuyor. Sürahide şu köşede duruyor. Baba demiş ki çocuğum bana bir bardak su verir misin? Çocuğun cevabı baba demiş siz kalkıp alabilirsiniz yani iki adım ötede. Peki evladım diyor adam. Baba gidip alıyor ve suyu içiyor. Burada tabii bana bu işi naklede ve şöyle bir yorum yaptı. Dedi ki o bir vesileydi. Baba o suyu tabii ki alabilir. Ama siz ona verirseniz size dua eder. Baba ve anne duası, hususen anne duası çok mühim bir hadise.
Tabii.
O bir vesileydi. O vesile haseneydi. Onu fevt ettiniz. Niye? Çünkü o sırada ya gazete okuyordunuz, ya bulmaca çözüyordunuz, ya şeye bakıyordunuz, cep telefona. Arada fasıla vermek istemediniz. Ama kazancınız bir baba duasıydı, anne duasıydı. Kaybettiniz hadiseyi.
Ya da bir düğmeye basıp şöyle çocukluğunuzu hızlı bir şekilde gözünüzün önüne getirebilseydik. O babanın sizin için katlandığı meşakkatleri, sizin yetişme döneminizde çektiği üzüntüleri, endişeleri, evladına daha iyi bir sağlık sunmak için, iyi bir aile sunmak için çektiği eziyetleri hemen bir hızlı bir şekilde geriye dönük izleyebilseydik o suyu yine kalkıp verecektiniz.
Evet, tabii şöyle bir başka tecrübeden de bahsedeyim. Benim sınıf arkadaşlarım geldiler. Dediler ki bizim evladımız 40'ya geçmiş evlat. Beni niye doğurdunuz, dünyaya getirdiniz diyor. Tabii ben o insanlara sevdiğim çocuklar bir şey diyemedim. Ama cevap şuydu. Siz eğer bu evladınıza bidayeten itibaren kader diye bir şey vardır. Biz vesile olduk ama senin dünyaya girişin mukaddermiş itikadını öğretseydiniz böyle bir suale muhatap olmazdınız. Yine ablamın dostlarından bir hanımefendinin anekdotlarından okumuştum. Ben diyor zengin bir aileye mensup bir insandım. İstanbul Kilisesi de arkadaş bunlar. Çok iyi bir izdivaç yaptım. Fakat bir evladım olmadı. Çok mürad ettik, çok uğraştık ama mümkün olmadı. Sonradan anladım ki diyor, o da bir nasip meselesiymiş. bizim üzerimizde, gerek eşimin gerek benim üzerimde bir evlat mukadder değilmiş. Şimdi bunların hepsi bir kadere bağlı hadiseler. Dolayısıyla siz de evladınıza biraz evvel dediniz yani neleri kaybettin ama onu baştan öğretmek lazım. Bir tarihten itibaren yetiştirmek lazım. Siz lojik bir dünya sunarsanız o da lojik olarak baba sen kendin kalk al diyor, elin ayağın tutuyor diyor. Ama o dua hadisesi bir başka noktaya çekiyor sizi. Bahsetmiştim ama bir daha söyleyeyim. Liseye giderken merhum peder beni her sabah gel bana Allah'a ısmarladık da elimi öp demezdi. Sonra düşünüyorum teknik üniversiteye gitmeye başladığım zaman Beyoğlu, Taksim, tehlikeli yerler, lise ve valisesi. Beyazıt, evden Beyazıt, Saraçhane başına yürüyorsunuz. Hı hı. Cebinizde 50 kuruş 1 lira var. Ama tüye giderken öyle değil, cebinizde 5-10 lira var ve Taksim'e çıkıyorsunuz. Her sabah gel elimi öp Allah'a ısmarladık de bana ve dua ediyor. Ne oluyor? O dua sizi böyle sarıyor bir zırh tabii, gibi. Tabii. Okuldan çık doğru eve. Tabii. Hani Beyoğlu'na bir yürüyeyim de otobüse tarla başına bineyim yok. Taksim'den bineceksin. Tarla başından binsem gene yutturabilirim yani onu. Öyle bir şey olmaz. Öyle hadise. Dua çok mühim işte, yardımlaşma.
Tabii.
O da bir yardımlaşma.
O da bir yardımlaşma.
Sizi sarıp sarmalıyor.
Şimdi siz anlatırken merhum anneciğim aklıma geldi. Yani okula, mektebe giderken duasız göndermezdi. O da ümmi bir anneannem vardı. Anadolu'nun bilge kadınlarından. Annem bütün hikmeti ondan almış. Ve ondan anneanneden de bana çok aktardı.
Tabii.
Çok aktardı. Benim anneciğim de rahmetli ilkokul mezunuydu. Fakat anneanneden damlayanlar ona yetiyordu. Yani o kadar çok şey.
Kafi zaten.
Evet. Hep böyle güzel dualarla, dua okuyarak ve Allah iyilerle karşılaştırsın. Allah zihin açıklığı versin.
Evet,
hep
evet.
Duasız yola koymazdı.
Evet.
Şimdi düşünüyorum. Dün bir Batı Trakyalı arkadaşımız ziyaretime geldi. Dedi ki babaannemin bir sözü var hocam dedi. Bir evi gavur evi yapan şey nedir? Hmm. Şimdi gavurluk onlarda Batı Trakya Türklerinde önemli tabii, bir kavram tabii.
Tabii.
Eve ayakkabıyla giriyorsan ve o evde hiç yemek pişmiyorsa o ev gavur evidir dermiş babaanne. Bir şey daha var. Hiç dua edilmiyorsa.
Evet.
Çocuklar dua ile uğurlanmıyorsa. Aynı sizin merhum babacığınızın yaptığı gibi duadan bir zırhla evet, çocuklar korunmuyorsa.
Evet. Aynen öyle. Ve büyükler korunmuyorsa.
Evet.
Ben kendime de dua ediyorum hala. Tabii edeceğim yani.
Kendimize nasıl dua etmeliyiz ben, hocam? Yani kendimiz için dilemeliyiz değil
şöyle,
mi?
Şöyle ya Rabbi beni sırat-ı müstakimden ayırma.
Evet.
Salihlerin sohbetinden ayırma. Onlarla olan evet, ünsiyetimden, onlarla olan muhabbetimden ayırma. Beni mala yani ile meşgul etme gibi
evet,
kendimize ait dualar bunlar, bu yaşın duaları böyle ve hizmette daim et, salahi hal üzere olmakla nasibi müyesser kıl, bitmiyor dualar böyle insan eksiği çok azizim yani insan eksiği çok.
Bu benim dikkatimi hocam şu çekti, zat-ı halinizin de hocamın da valideleri Allah rahmet eylesin bütün ecdada hep uğurlarken
tabii,
duayla uğurluyorlar.
Tabii.
Şu anda böyle gereksiz ritüel gibi geliyor ama o gereksiz ritüel gibi görünen şeyler aslında bir karakter inşa ediyor.
Tabii.
Bir hayat şekillendiriyor. Ve hakikaten büyük bir muhafaza esasında.
Ve hayrı diri kılıyor.
Hmm.
Hayır yani sizin üzerinizde o atmosferde hayır var, diri, yaşıyor. Siz onun aktörlerisiniz. Davranışlarınızda o hayrı görüyorsunuz zaten yani.
Aslında o dua, hani bir zırh dedik ya, size içinde nefes alacağınız apayrı bir evren sunuyor.
Çok güzel.
Dış dünya size nüfuz edemiyor orada.
Çok doğru. Evet.
Ve siz orada kendiniz olarak kalmaya o duanın içinde devam ediyorsunuz. Çok muazzam bir şey bu.
Ve o bittikten sonra da hatırası devam ediyor.
Evet. Bir de rahmetli Fethi Bey'in siz Avrupa'ya ilk çıktığınızda bir tenbihatı vardı size.
İnerken.
İnerken. Onu da isterseniz
paylaşalım. Tayyareden inerken evet, dedi. O merak ederdi. Sorar nereye gidiyorsun? Kendi airport'a tayyareden inerken azizlere üç ihlas bir fatiha oku ve fatiha et dedi. Ya Rabbi ben bu azizlerin himmetine sığındım. Beni bu memlekette hususiyaneti muhafaza eyle diye nida et ve azizlere iltica et dedi bana.
Tabii.
Başka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Zaten Fethi abiden 20'li yaşların sonunda çok şey öğrendim. Derdi ki Rıza-i Bari, önce Rıza-i Bari, şefaat-ı Resul, himmet-i Rical. Bu üçü birbirine bağlı evladım. Bunlar ayrılmaz derdi. Himmet-i ricayla başlarsın, şefaate oradan rızaya doğru yol vardır derdi. Gidiş sana ait. Bazen kapı açılmaz. Mevrum Efendim'den yine bekleyeceksin.
Tabii.
Şey yok. Ben bu kadar geldim, işte 5 dakika bekledim. Yok. Otur bekle.
Yunus gibi. Eğri odun taşıma. 10 sene. Evet.
Eğri odun taşıma. Öyle derlerdi yani, Allah rahmet etsin. Dolayısıyla yardımlaşma bizi biz yapan, insan olmamızın şerefini bize hatırlatan çok büyük bir nimet, çok büyük bir imkan. Ve bunu tekrarlayalım. Bakın, fiil işleşlik, modern tabirle söyleyelim. İştirak var fiilde. Siz yardım ediyorsunuz. Ama o kalbin size olan muhabbeti ve duası sizi indi ilahide bir başka noktaya doğru inşallah götürecektir, irsal edecektir. O bakışlar. Hatta ve hatta insan olmasına gerek yok. Biraz evvel buyurduğunuz hususta kuyudaki düşmüş aç susuz köpeğe yardım eden insan gibi siz de diğer insanlara, tabii ki diğer canlı, onlar da zikrediyorlar. Onlar da belli bir çizgi daire içindeler. Hani Hazreti Merkez'in hikayesi var ya, yolluyor.
Tabii.
Hazreti şey diyor ki, sadece bu kuru çiçeği buldum diyor. Hepsi zikrediyordu, koparamadım diyor. Bu ölmüştü diyor, onu size getirdim diyor yani. Öyle bir hadise.
Varlığın canlılığını idrak edebilmek. Bu da bir bambaşka bir şey.
Tabii.
Şimdi nezaketle ilgili bir cümle vardır. Bir başkasının yabancı gördüğü yerde bir dost insan görmek der nezaket için.
Muhteşem.
Herkesin sıradan bir çiçek gördüğü yerde Allah'ı zikreden nebatatı görmek. Yani onların oluş halini görebilmek, onların iç dinamiğini hissedebilmek, dağların size konuşması, Resul-i Ekrem'in Uhud bizi sever biz de Uhud'u buyurduğu gibi.
Evet, evet. Hepsinin bir manası var,
evet.
Hepsinin bir işlevi var ve hepsi bize mahtuf. Çünkü biz insanlar için hepsini yarattım buyuruyor Cenab-ı Allah. Hepsi bizim tasarrufumuzda, biz de Allah'ın tasarrufundayız.
Tabii.
Efendim, benim bir arkadaşım anlatmıştı, müsaade ederseniz konusu
efendim.
Gelmişken paylaşmak isterim.
Tabii.
Dedi ki, babam ümmi bir insan, bir gün oturuyorduk, torunları ağacı sallıyorlar oyun oynarken. Birisi çıkmış ağaca, ötekisi onu korkutmaya çalışıyor, eğlendirmeye çalışıyor. Babası demiş ki, oğlum demiş, yavrularım demiş, ağacın emeğini zayi etmeyin, ziyan etmeyin demiş. O meyveyi ağacın emeği olarak görmesi ve onu muhterem olarak düşünmesi, ziyan edilmemesi gereken bir şey olarak görmesi hakikaten bana çok etkileyici gelmişti. Tam temas ettiğiniz gibi bütün canlıları esasında aziz bilmek, onlara karşı bir sorumluluk hissetmek.
Ve yardımcı olmak.
Yardımcı olmak, onlara karşı ihtiramla hareket etmek hepimizin vazifesi herhalde ve esas mutluluk verecek şey bir bize.
Birçok sosyal meseleyi zaten böylece halletmiş oluyorsunuz azizim. Hiçbir şeye gerek yok yani. Problem kalmıyor ortaya.
Varlığa hürmet etmek.
Evet.
Varlığa hürmet etmek, çünkü her şey aynı kaynaktan geliyor.
Evet.
Hay olan Allah'ın tecellisidir. Her şey ikramıdır. Kainat, evren, her biri insan için sergilenmiştir, insanın önüne serilmiştir. Ama onlar da emanettir, can da emanettir, mülk de emanettir. Hürmetle davranmak her şeye. Yardımlaşma da o hürmetin asli bir parçası.
Tabii, onun kuvveden fiile çıkmış hali, görünür hali. Burada merhum Topçu'dan da bir örnek verelim. Onun da enteresandı, İslam ahlakı, hürmet, merhamet, hizmet. Hürmetle başlıyor. Sonra bakıyorsunuz ki hürmetin icabı ne? Merhamet etmek. Eksikleri var.
Hı hı.
Siz yapabiliyorsunuz, yerine getirebiliyorsunuz. Nasıl getiriyorsunuz? Hizmet ederek getiriyorsunuz. İşte yardımlaşma hizmetin görünür nişanesi.
Efendim, Topçu'nun bu noktada çok önemli bir sözü benim aklıma geldi iyilikle alakalı. Diyor ki, Allah rahmet eylesin, iyilik yapma imkanı olduğu halde iyilik yapmayan kötülük yapmıştır diyor.
Doğrudur. Eksik şimdi, bırakıyor, boşluğu. Eksik,
evet. Biz çoğu zaman dünyadan aldıklarımız da bir şey olduğumuzu zannediyoruz. Halbuki dünyaya verdiklerimiz de bir şey oluyoruz.
Ne kadar güzel.
Yani verdiğimiz ilimle, yaptığımız yardımla, efendim bir başkasının elinden tutmakla, yani hürmetle, merhametle ve hizmetle bir şey oluyoruz.
Aynen,
hayatta.
Evet. Evet.
Efendim, gönlünüze bereket.
Teşekkür ederim.
İnşallah bu içinde bulunduğumuz bu güzel ayların hürmetine layık olalım. Biz de ona hürmet edelim. Hayatımız hürmet, merhamet ve hizmetle taçlansın. Kıymetli hocam, gönlünüze bereket. Mehmetciğim, dinle bereket, gönlüne bereket. Değerli dostlarımız, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Kıymetli hocamız Saadettin Ökten, bendeniz Kemal Sayar ve Mehmet Dinç bu programı birlikte yürütmeye gayret ettik. Hocamızın dilinden o güzel kelamı beraberce dinledik, şerefyab olduk, huzur bulduk. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim.